Merhaba millet. Bugün Girişimci Nasıl Olunmaz podcast'imizin bu bölümünde mikrofonun diğer ucunda sosyal girişimci Hakan Elbir var. Hakan Bey, yeniden hoş geldiniz. Kendinizden bahsedebilir misiniz ilk olarak biraz?
Hoş bulduk. Kendimden bahsedeyim. Genelde bu sorulara çılgın olarak cevap veriyordum. Çılgın biriyim diyordum. Bu pandemiden sonra yavaş yavaş şunu düşünmeye başladım. Yaptığımız şeyler o kadar anlamlı, o kadar doğru işler ki, o kadar insanların hayatına dokunuyor ki. Bazı değerleri yoklukta daha iyi anlarsınız. Biz de yaptığımız işin değerini şu 3-4 aylık dönemde anladık. Özetle sosyal girişimci toplumun sorunlarını dert eden, kendine dert edinen ve yetkinlikleri çerçevesinde de o sorunlara çözümler arayan insanlardır. Ama bu çözümleri ararken de sürdürülebilir olmasına özen gösterir. Sadece kısa bir dönemlik çözümler üretmek bazen iyilik yerine zarara da yol açabilir. Ona dikkat etmeye biz de çalışıyoruz. İşte yolculuğumuza da aşağı yukarı 7 yıl önce biz çıktık. Öncesinde kültür sanat sektöründeydim ben.
Tam da ben de tam sözünü kestim. Kusura bakmayın. Tam ondan bahsedecektim. Girişimciye yaklaşık 7 yıl önce başlamışsınız ve üniversiteden mezun oldu. Bir ondan yani 10 seneyi aşkın bir süre var. 10-15 seneyi aşkın bir süre var.
Tabii.
İlk olarak ben sizden bu girişimcilik öncesi hayatınızı sormak istiyorum. Üniversite yıllarınızdan başlayarak. Üniversite yıllarında şu an yaptığınız işe göre çok daha farklı bir mühendislik dalı okumuşsunuz.
Doğru.
Bize üniversite yıllarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Bu hatta ilk girişimcilik fikirleriniz ne zaman ortaya çıktı? Üniversitede böyle bir şey oldu mu?
Evet, oldu. Vallahi şu an bana şey hatırlattınız. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'nde okuyordum. Annem babam öğretmen benim ve küçük yaşta ben ilkokula başladım. Evde bakacak kimse de olmadığı için annem elinden tutup beni okula götürdü ve öğretmenim annem değildi bu arada. Birinci sınıfa yazdırdı. Aşağı yukarı 5-5,5 yaşında ilkokula başladım. Ve o hızla da 16 yaşında üniversiteye girdim. Tabii mühendislik İTÜ'de hele çok zor bir bölüm. Orada bir taraftan dersler işte görüyoruz ama benden yaşça büyük sınıf arkadaşlarım var filan. Bir taraftan onlara adapte olmaya çalışıyorum. Bir de işin ilginci, liseye kadar ben hep yürüyerek, yürüme mesafesinde okula gittim. Ve üniversiteyi kazandığımda aman Allah'ım karşıya gideceğim. Tam 3 vasıta değiştirerek, işte Üsküdar'da oturuyorduk o zaman fıstık ağacında. İTÜ'ye gittim geldim ve öncelikle o süreci öğrenmeye ve alışmaya başladım. Okulun son yıllarında radyoculuğa merak sardım ben. Belki hatırlarsınız, özel radyoların böyle ufak ufak başladığı dönemlerden bahsediyorum. Böyle radyo istasyonlarının kurulduğu filan dönemler. Benim de bir dersten okulum uzadı. Ve bizim sınıfta çok da sevdiğim kulaklar için olsun Emin diye bir arkadaşım vardı. Ki abi böyle bir spikerlik, DJ'lik kursu var. Çok da böyle kıymetli eski TRT kökenli hocaların ders verdiği. Katılalım mı? Aa dedim süper olur, hem de hani işi öğrenmiş oluruz. Radyoculuk macerasına da oradan belki başlarız filan. Ve gittik biz. Yani böyle dediğim gibi Altan Varol'ların, işte Ayşe Egesoy'ların filan hocalık yaptığı bir kursta yaklaşık 6 ay boyunca hem teorik hem pratik eğitimler aldık. Staj da yaptık. Sonrasında biz bir radyo kuracağız dedik. Ve o dönemin böyle ünlü radyocularını transfer etmek üzere tek tek kapılarını çalmaya başladık. Yani şu mesela şeyden bahsediyorum. Serdar Ortaç'tan, işte o zaman İstanbul FM'de çalışıyor. Çok ünlü, çok popüler. Ya da işte Musti ile Kırmızı Işık diye bir program vardı. Mustafa Sandal, Power FM'deydi falan. Düşünün, bu isimlerden bahsediyorum. Yani ve çok da ciddiyiz biz bu arada yani. İyi bir radyo kuracağız filan. Arkadaşımızın babası var. Radyo istasyonu frekans konusunda bize destek verecek Lütük'ten. Frekansımız filan da hazır olacak bu arada. Mekan olarak da nereyi düşündük biliyor musunuz? Ak Merkezi. Ve biz tuttuk. Belki de hayatımızın, yani benim ilk fizibilite çalışmamdır. Bir proje dokümanı hazırladık. Bu işin maliyeti ne olur? Sonuçları ne olur? Ne elde ederiz? Ak Merkezi'ne faydası ne olur? Neden Ak Merkezi seçtik gibi. Seneye böyle kaçtı? 94 yanılmıyorsam. 94-95 olması lazım. Yani Bir senemiz buna geçti. Bir taraftan iyi oldu çünkü zaten okulun bitmesi için o sürenin geçmesi gerekiyordu. Biz AK Merkez'in o zamanki genel müdüründen randevuyu aldık, gittik, sunumumuzu yaptık. Çok da hoşuna gitti, teşekkür etti, dosyayı teslim ettik, biz çıktık. O zaman tabii cep telefonları böyle yeni, herkeste yok. Biz evde telefon başında cevap bekliyoruz. Hiç unutmuyorum, 94'tü tabii. Nisan'da işte biliyorsunuzdur döviz krizi patlak verdi ve bütün bütçeler dövize endeksliydi. Çünkü radyo frekansı, işte o vericiler, bir takım cihazlar, ekipmanlar, kayıt cihazları vesaire. Bizim verdiğimiz bütçe tabii bir anda %100 şey oldu, katlandı. Ama telefon geldi bu arada. Telefon geldi, bize o zamanki genel müdür dedi ki size bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haber, işte biliyorsunuz bu dövizden dolayı bütün yatırım kararları donduruldu. Ama iyi haber, sizin projenizi askıya almadık. Bir şekilde yapacağız. Çok beğendik. Yönetim kurulu onayladı filan. Macera öyle tamamlandı. Sonra peşinden koşmadık çünkü okulu bitirdik ve derken işte benim askerlik serüvenim filan bambaşka yerlere yelken açmış oldum ben.
Ya peki siz farklı yerlere yelken açtınız ama o radyo projesi devam etti mi?
Ya etmedi. Şeyi takip ettik ama acaba tırnak içerisinde bizim fikri çalacaklar mı, projeyi çalacaklar mı, orada yapacaklar mı diye. Çünkü mesela Altunizade'de Kapitol Alışveriş Merkezi vardı. Onun içerisinde Kapitol FM vardı. Yine buna benzer bir model AK Merkez düşünür mü bizim fikirden yola çıkarak diye. Yapmadılar. Yani tırnak içinde çalmadılar projeyi. Hayata da geçirmedi ama bir daha bize de dönmediler. Biz de kovalamadık ama. Çünkü o dönemin heyecanıydı. Dediğim gibi şartlar uygundu. Vakit vardı. Keyifliydi. Çok şey öğrendik. Dediğim gibi bir fizibilite nasıl yapılır, nasıl hazırlanır, nasıl sunulur, yaşayarak öğrendik ve önümdeki yani devamındaki yıllarda bana çok ışık tuttu.
Ya aynen bu yaşayarak öğrenmek, yani ne kadar o proje başarısı olsa bile, zaten bundan biraz sonra yeniden bahsedeceğiz ama ne kadar başarısı olsa bile, onu yaşayarak öğrenmek çok büyük bir avantaj. Yani kendim için de birçok proje çalışmasında bulundum ve o başarısızlık olsa bile benim için çok büyük şey kattı. Yani yıllar sonra kullandığım her şeyi onu düşünerek yaptım. Çok büyük bir tecrübe oldu bu benim için. Yani özellikle başarısız girişimcilik örnekleri bizim için daha bir anlamlı. Yani çünkü başarısız olmadan başarılı olamıyoruz.
Ya şunun altını çizeyim. Bu yayını dinleyen arkadaşlara da muhtemelen bir fikir verir. Bizim toplumun önüne genelde sürekli başarı örnekleri getiriliyor. Ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Çünkü bu başarı örnekleri ve mutlak başarı örnekleri, yani hiç o başarı hikayesinin içerisinde inişlerin çıkışların olmadığı başarı öyküleri, insanları düşünenden daha aslında az motive ediyor. Yani o alanlara ilgi duyan, ya ben de bu işleri başarabilirim, becerebilirim diyen insanların gözü korkuyor. Nereden biliyorum? İşte davet edildiğim böyle üniversitelerde sohbetlere gidiyorum. Yaklaşık 7 yıldır pek çok gençle tanışma imkanım oldu. Pırıl pırıl insanlarla konuşma şansım oldu.
Ya aslında ben de yaklaşık 4 yıl önce sizin bir ODTÜ'de bir konferansınız vardı. Bir zirve vardı. Sizi bir konferansta dinleme şansı bulmuştum. Yani yaklaşık 4 senedir işte yaptıklarınızı da takip ediyorum bu bağlamda. İşte normalde podcast'imizi aldığımız, yani konuk aldığımız o kişi aslında benim böyle uzaktan takip etmiş olduğum ya da bir yerde karşılaştığım insanlar oluyor. Yani sizi de 4 sene önce dinleme fırsatını bulmuştum ve bana şunu öğretmiştiniz. Sosyal girişimcilik diye bir alan olduğunu. Yani açıkçası girişimcilik benim için sosyal tarafına çok bilmediğim bir taraftı. Ve ben öyle öğrendim sosyal girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu.
Ne güzel. Yani bunu duymak beni çok mutlu etti. Ama işte onu diyorum, yani o başarısızlık hikayeleri, işte yani dünyayı takip eden insanlar şunu görüyorlardır. Bir takım girişimci geceleri düzenlenir. Sosyal girişimcilikte de var bu, genel girişimciliklerde de var. Ve insanlar sahneye çıkarlar, gayet de böyle gururla başarısızlıklarını anlatırlar. Ve o kadar faydalıdır ki o dinleyen insanlar o başarısızlıklardan ders çıkartır çünkü. Yani bizde bir tuhaf bir illüzyon var, tamam mı? Yani herkes bir noktadan bir noktaya böyle sanki hiçbir çaba harcamadan ve böyle olağanüstü güçlerle gelmiş ve hiçbir zorluk yaşamamış gibi anlatılır. Ve dediğim gibi bu insanlarda inanılmaz bir şey yaratıyor. Kendilerini geri çekme, daha kendilerini garantiye alacak işlere doğru yönelme gibi yaklaşım sergilemelerine neden oluyor. Ben o yaşadığım başarısızlık hikayesinden sonra da pek çok başarısızlıklar yaşadım. Ama bunlar bize çok şey öğretti sonraki adımlarda. Mühendislikte bir laf vardır. Bir mühendis bir hatayı bir defa yapabilir. Yapmalıdır da sorun yok. Farklı hataları birden fazla yapabilir. Önemli olan aynı hatayı iki kere yapmamak. Yani o hatalardan ders çıkartmaya aslında gönderme yapar o sözde. Bütün mesele o. Yani bir konuda belki öngörü yanlışlığı vardır. Oturursun onu düzeltirsin ve bir başka ortamda o hayata geçer. Şeyi çok iyi aslında koklamak lazım. Etrafı, çevreyi analiz etmek lazım. Birazcık hani ileri görüşlülük bu girişimcilikte çok kıymetli. Ama pandemiyi tamamen şey tutuyorum, muaf tutuyorum. O yani bunu öngörebilmek çok mümkün değildi. Yani ne bizim için ne de başka girişimciler için ama genel olarak insanların yaşadığı dünyada bir takım okumalar yapması geleceğe dair tahminlerde çok işe yarıyor. Onu söyleyebilirim.
Evet, çok çok haklısınız. Şimdi ben diğer bir ilk girişimlik örneğiniz değil de sosyal girişimcilik alanındaki örneklerinizden birisi olan İstanbul Social Enterprise'ı soracağım. Bunun kuruluş hikayesini öğrenmek istiyorum ve neden kurdunuz böyle bir şey? Onunla bize bahsedebilirsiniz, çok memnun olurum.
Tabii. Ben müzecilik alanında profesyonel olarak çalıştım. Ve işte Pera Müzesi'nin kuruluşundan itibaren 7 yıl görev aldım. Ve orada şunu fark ettim. Müzelerin eğitimde çok önemli bir enstrüman olarak kullanılabileceğini, bir araç olarak kullanılabileceğini anladım. İşte dünyadaki müzeleri de inceleyince. Fakat Türkiye'ye baktığımızda belli ailelerin müzelerini dışarıda tutarsak müze işletmeciliği ya da müze girişimciliği konusunda maalesef bir şey yoktu. Bir alan ya da bir iştah ve istek yoktu. 2005'te aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında beklediği ve içeriye girmek üzere olduğu dönemde birazcık da devletin teşvikiyle açılan müzeler oldu. İstanbul Modern gibi, Pera Müzesi gibi. Sabancı daha eskidir ama atak etti mesela Sabancı Müzesi de. 2005'ten sonraki dönemlerde, 2007'de mesela işte Picasso sergisiyle çok büyük ses getirdi. Keza Rahmi Koç Müzesi yine o yıllarda açıldı. Bilgi Üniversitesi'nin içerisinde bir çağdaş müze açıldı. O dönem Santral Kampüs'te filan böyle biraz devletin teşvikiyle, biraz da işte hani o gelişen dünyada müzeciliği önemini anlamaya başlayan ailelerin, sanayici aileler diyelim, iş adamlarının da desteğiyle açıldı. Ama sonra rüzgar kesildi. Türkiye AB'ye giremedi ve ondan sonra doğru müzecilik örnekleri ortaya konulamadı. Doğru müzecilik örneğinden kastettiğim şey de aslında bir müzeciliğin sahiden bir hayır işi gibi değil, bir işletme gibi. Profesyonel bir işletme gibi yönetilmesi gerektiği, aslında hangi aile olup olmadığının önemi olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilen müzelerin aslında var olması gerektiği konuları es geçildi. O yüzden de sayılar 2007'den sonra, 2008'den sonra artması beklenirken tam tersi azaldı. Hatta kapananlar oldu, işte Bilgi'nin içindeki müze mesela kapandı. Biz de o dönem dedik ki Türkiye'ye bir müze kazandıralım ama bizim o zamanki fikrimiz şuydu açıkçası, bir teknoloji müzesi ya da bir doğal tarih müzesi, çocukların da işin içerisinde, çocuk ve ailelerin işin içerisinde olduğu bir müze fikri. Bir örneği yoktu çünkü Türkiye'de. İki, dünyadaki örneklerinden yola çıkarak müfredatla çok ilişkili olabileceğini ve bu anlamda da aslında hem işletme anlamında karlı hem de çok böyle içerisinin bir cazibe merkezi haline gelebileceğini düşündük. Bir takım yatırımcılarla o dönem toplantılar yaptık. İşte bir takım müze örneklerini biz gidip dünyadaki, özellikle Amerika'daki örnekleri incelemiştik. O yatırımcılara bu müze fikrini tırnak içerisinde satmaya çalıştık. Ama başarılı olamadık. Çünkü büyük yatırımlar, büyük paralar gerektiriyor bu işler. O yüzden de cesaret edemediler. Biz dedik ki kendimiz evimizi kendimiz kuralım. Ama o kadar kolay olmuyor bu işler. Tam o dönem müze dünyasında şeyi fark ettim ben. Bu empati meselesinin müzeler yoluyla aktarılabileceğini, bunun dünya müzeciliğinde tartışıldığını, yani toplumsal sorunların meselelerin esasında müzeler yoluyla paylaşılabileceğini ve 2013'te Karanlıkta Diyaloğu Hamburg'da deneyimledim ben. Ve o kadar etkilendim ki, çünkü bir, engelliye karşı olan önyargıyı ortadan kaldıran bir deneyim. İki, bir işletme örneği, yani bir social business dedikleri bir sosyal işletme örneği çok başarılı. Ve üçüncüsü de benim hayal ettiğim o müfredatla ilişkilendirilebilen boyutunun olması, çocuk boyutunun olması. Ki o dediğim gibi başından itibaren halen benim çok önemsediğim bir konu. Okullar meselesi ve çocuklar meselesi. Biz döndük İstanbul'a ve girişimlerimize başladık. Ve Gayrettepe metro istasyonunun içerisinde o dönem kullanılmayan bir alanı istedik Allah'ın emri ve peygamberin kabiliyle. Ve sağ olsunlar o dönem verdi yönetim. Ve bizim yolculukta 2013 aralığında başladı. Şaka gibi ama 6 ay diye başladığımız ve işte halen bugün bu pandemiden dolayı şu an kapalı ama devam eden ve güçlenerek devam eden 2016'da yanına sessizlikte diyaloğu eklediğimiz ve 2016'nın ortalarında Türksel Diyalog Müzesi'ne dönüştürdüğümüz bir Türkiye'nin ilk koleksiyonu olmayan ve merkezinde insan hikayeleri barındıran müzesi oldu orası. Bazıları hani böyle tamamen sanat müzeci olan, kökeni sanat müzesi olan ve benim de tanıdığım arkadaşlarım geldiğinde şaşırdılar. Ya ne bu müze diyorsun ama hayırdır dediler. Ben de siz bir gelin, deneyimleyin, çıkışta konuşalım dedim. Ve gerçekten de çıktıklarında ne demek istediğini şimdi anladık. Bu işte müzeler yoluyla empati kurmak, aslında belki de günlerce konuşulacak ve karşı tarafa aktarılıp aktarılmayacağı şüpheli bir konuyu 60 dakikalık bir deneyimde hap şeklinde vermek, deneyimsel öğrenme konusu ki benim savunduğum bir yaklaşım metodolojisi Türkiye'de karşılığını buldu. Hoş, başta bize bu Türkiye'de karşılığını bulmaz, bu kadar parayı çöpe atmayın diye işte sizin de etrafınızda vardır öyle çok bilmiş arkadaşlar. Bizi uyardılar. Biz dedik ki yaptığımız işe inanıyoruz, projeye inanıyoruz, yaratacağı değere inanıyoruz, paranın çöpe gitmeyeceğini düşünüyoruz, karşılık bulacağını düşünüyoruz. Çünkü gençlere güveniyoruz demiştik o dönem. Sahiden de hep de bunu söylüyorum, altında kalın kalın çizerek ve çok da mutlulukla söylüyorum. Karanlıklı Diyalog bugünlere geldiyse o 18-25 yaş arasındaki kitle sayesinde geldi. Onlar sahip çıktılar projeye. Bu da bizim tezimizi doğruladı.
Açıkçası çok güzel bir hikaye. Yani ilgiyle dinledim. Bir de şunu sormak istiyorum. Karanlıkta Diyalog Müzesi'nde gelen seyirciye neyi deneyimliyorlar? Biraz daha ulaşabilir miyiz?
Tabii. Tamamen karanlık bir mekandan bahsediyoruz. Hani bilmeyenler ve bu yayını dinleyenlere fikir olsun diye anlatıyorum. 1500 metrekarelik bir alan. Bölümleri var içinde. Park bölümü var. Şehir hayatı bölümü var. Tekne bölümü var, tramvay ve kafe bölümü var. İnsanlar bir labirentten geçerek rehberleriyle buluşuyorlar. Ama kendilerine önce bastonlar dağıtılıyor, kurallar anlatılıyor, ortamın ne kadar güvenli olduğu söyleniyor. Ve çıkmak istedikleri takdirde içeriye girdikten sonra çok rahatlıkla çıkabilecekleri söyleniyor. Daha sonra da bir görevli eşliğinde rehbere kadar kendilerine eşlik ediliyor ve rehberle karanlık ortamda bütün şartların eşit olduğu, rehber görme engelli çünkü. Görme engelli rehberin sizi görmediği, sizin de onu görmediğiniz bir görselliğin ortadan kalktığı ve böylece aslında ön yargıların ortadan kalktığı bir başlangıçla macera ve yolculuk başlıyor. Oradaki hikaye şu, siz hiç tanımadığınız bir insana ve bir engelli bireye güvenerek ona ve onun yönergelerine uyarak hem kendi içsel yolculuğunuzu yaşıyorsunuz hem de aslında bir engelliyle muhtemelen çoğumuzun olduğu gibi bende de öyleydi. Bu kadar yakın bir temasta bulunuyorsunuz. O yüzden çıktıktan sonra insanların çok fazla geri bildirimi oldu. Halen olmaya devam ediyor. Bizim mesela ziyaretçi defterimiz vardı çıkışta duygularını yazsınlar diye koyduğumuz. Böyle ilk 6 ayda 10 cilt bitti. Yani kalın 10 cilt defter bitti. O kadar insanlar hani dolu bir şekilde çıkıyorlardı ki. Çünkü dediğim gibi hayatlarında ilk kez bir engelliyle temas ediyorlardı. bir paylaşımda bulunuyorlardı. İki, toplumda o yaratılan izlenimin aksine hiç de bir engellinin aciz, başkasına muhtaç olmadan ayakları üstünde durabileceğini görüyorlardı. Bu da ziyaretçilerin aslında zihni bir devrimine yol açıyordu. Ve ziyaretçi dediğimiz kitle de çok geniş bir kitle bu arada. Yani bize insan kaynakları yetkilileri de geliyor, işverenler de geliyor, kamudan, özel sektörden kişiler de geliyor. Demin dediğim gibi öğrenciler de geliyor. Ve toplumun 7'den 70'e bütün kesimine bu engelli algısını değiştirmek ve buna dair bir takım alınan kararlarda karanlıklı diyaloğun öncü olması, işe alımlar dahil buna, bizi çok mutlu etti. Yani hani yaptığımız aslında işin karşılığını görüyor muyuz sorusunun cevabı çok rahat gördük, görüyoruz ve çok mutluyuz. Bizi motive eden şey de bu. Yani o sonucu görmek çok mühimdir çünkü ve sonuç sosyal etki bu gibi işlerde, yani merak edenler için de sorayım, söyleyeyim. Sosyal etki çok önemli. Yaptığınız işin sosyal etkisini de ölçebiliyor olmanız lazım. Bir sosyal girişimciyi başarılı kılan şey yaptığı işin etkisini ölçüp toplumun önüne sunabilmek. Ya da işte paydaşlarıyla paylaşabilmek. Biz 2018 yılında sosyal etkimizi ölçtük. Ve parasallaştırarak ölçtük bu arada. Yani bize 1 liralık katkı yapan kişi ya da kurumların karşılığında 4 liralık bir değer aldığını gösterdik onlara. Ve sonuç muazzam çıktı tabii.
Yani, evet, şu an dediğiniz sonuç cidden çok muazzam bir şey. Yani sosyal etki toplumumuzda çok önemli. Yani maalesef toplumumuzda bazı şeyler, yani empati kurma konusunda bazı eksikliklerimiz var. Yani Diyalog Müzesi'nin de özellikle bu empati kurma eksikliğini büyük bir bu dezavantajı avantaja çevirebildiğini görmek çok güzel bir şey. Hem sizin için hem de bir dinleyici olarak bu müzeyi olduğumuz zaman çok güzel bir etki. Yani bu pandemi sürecinden sonra yakın zamanda açılmasını planlıyorum. Yani 6 aylık bir proje, yaklaşık yani yıllar oldu. 6-7 yılı geçmiş bir proje olmuş. Özellikle İstanbul'dan dinleyen arkadaşlarımız için yani büyük bir hemen not alacaklardır bu deneyimi yaşamak için diye düşünüyorum.
Ya bir de şöyle oluyor. Ona da rastlıyorum. O da çok hoşuma gidiyor mesela. Soruyorum mesela, kaçıncı kez geldiniz diyorum. Bazen işte orada sohbet ediyoruz alanda. 5. kez diyor. Ya hayırdır diyorum. Neden 5? Diyor, bir keresinde kendim geldim. İkincisinde annemi babamı getirdim. Üçüncüsünde arkadaşlarımı getirdim. Dördüncüsünde o deneyime katılmadığım diğer rehberi tanımak için girdim. 5.sinde kafede tanıştığım rehberin turuna katılmak istedim falan diye gerekçelerini açıklayan insanlar oluyor. Buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Bu müzecilikte sadık müşteri diye bir ifade ya da sadık ziyaretçi diye bir ifade vardır. Bizim muazzam bir sadık ziyaretçi kitlemiz var. Yani 2013'te böyle 20'li yaşlarında olup şimdi işte böyle işveren statüsüne gelen ve deneyimden dolayı etkilenip engelliye çok başka bakış açısıyla yaklaşan insanlarla halen temasımız devam ediyor. Bu çok kıymetli. Yani o dönem ektiklerimizin karşılığında o insanların davranışlarını değiştirecek kadar aksiyon almalarını sağlamak bence çok önemli bir etki.
Evet. Şimdi farklı bir sorun daha var. Bu Diyalog Müzesi'nin benzerini Londra'da da açtığını sanırsam.
Evet. Doğru.
Bu Londra'daki açılma sürecinde sormak istiyorum ve ondan sonraki sorum da şu olacak. Yurt dışı ve Türkiye arasındaki sosyal girişimcilik farkını sormak istiyorum.
Evet, süper bir soru. Şuradan başlayayım. Yine bilmeyenler ve meraklı olanlar için. Bizim de uğraştığımız konulardan bir tanesi Türkiye'de sosyal girişimciliğin yasal bir statüye kavuşması. Bu ne demek? Türkiye'de sosyal girişimcilik henüz bir yasal tanıma sahip değil. Yani siz bir girişimci olarak, girişimci adayı olarak Türk Ticaret Kanunu'nda sosyal girişimciliği aradığınızda bulamıyorsunuz. O yüzden de ticaret odasına ya da işte herhangi bir şirket kuruluşu için başvuruya gittiğinizde sizin önünüze sunulan seçenekler kısıtlı oluyor. Yani ya limited şirket kuruyorsunuz, anonim şirket kuruyorsunuz ya da STK'ya yönlendiriliyorsunuz. O zaman da dernek ya da vakıf ya da kooperatif kuruyorsunuz. Ama maalesef sosyal girişimcilik şu anki yapıyla ve tanımlamalarla yapılamıyor. Yani bizim İstanbul Sosyal Girişimcilik de ruhu sosyal girişim şirketi olup ama tanım olarak maalesef limited şirket tanımında. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Londra macerasında dünyada sosyal girişimciliği araştırdığımızda İngiltere'de yasalaştığını 2010'lu yıllarda gördük. Ve Community Interest Company diye geçtiğini gördük. Dedik ki o zaman oradaki know-how'ı buraya transfer etmenin yolu işte bizim mottomuzda olduğu gibi öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer. Zaten Londra'da karanlıkta diyaloğu açmayı düşünüyorduk. Çünkü orada yoktu. Yani 30 yıllık bir proje bu karanlıkta diyaloğu. Global bir proje ama hiç Londra'da hayata geçmemiş. Bu bizim için iyi bir fırsattı ve Londra kültür sanat sektörü ve teknoloji açısından da çok önemli bir hub. Bir de sosyal girişimciliğin orada 10 yıllık bir mazisi var. Hadi gidelim ve oradaki o deneyimi yaşayalım ve buraya da taşıyalım, transfer edelim becerebiliyorsak dedik. Ve 2 yıl oldu orada bu sosyal girişimcilik şirketini kuralı. 2 yıl bir fizibilite yaptık tabii. Öyle ha deyince olmadı. Başlangıçta Türkiye'deki modeli test etmeye çalıştık. Yani bir kamu kuruluşuyla ya da işte belediyeyle işbirliği yaparak İstanbul'da yarattığımız etkinin benzerini Londra'da yaratabilir miyiz diye başladık araştırmalarımıza. Orada da işte Londra Belediyesi ile görüştük. Daha sonra lokal belediyelerle görüştük ama baktık ki Türkiye'deki modelde ısrar edersek bizim bu çalışmalarımız bir 5-10 yıl sürecek. Ama o kadar vaktimiz yoktu. O yüzden de biz de modeli değiştirdik ve risk aldık. Şimdi buraya dikkat. Bir girişimcinin ister ticari girişimci ister sosyal girişimci olsun nasıl risk alması gerektiği o kadar önemli ki. Risk almalı mı sorusunun cevabı %100 evet. Ama doğru zamanda doğru yerde ölçülebilir ve kontrol edilebilir risk almalı bir sosyal girişimci. Biz de neye güvenerek o riski aldık? Dedik ki biz bir mekan kiralayalım. Mekanın kira bedeli her neyse oturalım, iş planımızı revize edelim ve olası gelirlerimiz var ki o dönem çok kıymetli bir sponsor adayımız vardı Londra için. İşte gizlilik anlaşmasından dolayı söyleyemiyorum ama çok önemli bir Türk markası ve Türkiye'nin gururu. Göklerdeki gururu diyeyim siz anlayın. Ve işi %99 bitirmiştik bu arada. Ve biz buna güvenerek sergiyi açtık. Ortada para pul yok. Yani sadece bir adayımız var, bitirmek üzereyiz. İşte müzakereler devam ediyor vesaire vesaire. Sunumlar şunlar bunlar. Ama biz bir yandan da sergiyi açarak Londra pazarını test etmeye başladık. Ziyaretçi de nasıl etki uyandıracak onu öğrenmeye çalıştık. Oradaki istihdam boyutunu, oradaki görme engellilerin işe gidiş geliş alışkanlıklarını bizdekilerle karşılaştırmaya çalıştık. Ve oradaki kamuoyunun bir sosyal projeye bakış açısını öğrenmeye çalıştık. Ve gerçekten inanılmaz derslerle dolu bir süreydi. Ne zamana kadar? Pandemiye kadar. Aynı hikaye tabii global bir şey olduğu için bu. Etkisi olduğu için de Londra projesini de vurdu. Orada da sosyal alanlar kapandığı için biz sergiyi orada kapatmak durumunda kaldık. Bütün o zamana kadar oluşturduğumuz ve üstüne biriktirdiğimiz sponsorluk görüşmeleri ve kaynak görüşmeleri tabii suya düştü. Herkes kriz yönetimine geçti ve yatırımlar kesildi. Orada da işte bakın bu da bence kıymetli bir geri bildirim olabilir. Nerede geriye adım atmanız ve bir adım geriye çekilip beklemeye geçmeniz gerektiği konusu da zamanlama açısından önemli. Biz oturduk iş planımızı revize ettik. 2020-31 aralığına kadarki tablomuzda eğer bu şekilde devam ettiğimiz takdirde mevcut maliyetlerle ve deneyimi açmadan, çünkü orada da açılmadı henüz, burada da açılmadı, bizim orada çok ciddi bir mali külfete uğrayacağımızı, mali zarara uğrayacağımızı gözlemledik. O zaman dedik ki gelir var mı? Yok. Peki İngiliz hükümetinin bu tarz girişimlere desteği var mı, finansal desteği? Kağıt üzerinde var. Başvurduk. Hem bu grant dedikleri bağışlar, hibeler var. Hem de loan dedikleri uzun dönemli bir yıl geri ödemesiz krediler var. Hepsine başvurduk. Ve çoğundan uygun olmadığımızda, çünkü bir takım kriterler var. İşte belli ciro hedeflerinizi tutturmanız gerekiyor vesaire vesaire. Ondan sonra şu radikal kararı aldık. Dedik ki biz şimdilik olmak kaydıyla, biz bu maça geri döneceğiz ama şimdilik olmak kaydıyla oradaki operasyonumuzu tamamlayalım, bitirelim. Ve bir adım geriye çekilelim, gözleme devam edelim. Türkiye'de, Londra'da, dünyada bu pandemi nasıl seyredecek, birazcık analizlere bakalım. İşte bir takım uluslararası raporlar okuduk. CEO'ların bir takım öngörülerine baktık. Çok farklı görüşler var. Kimi gerçekten normal hayatın işi anlamında 2022 Ocak'tan önce olmayacağını söylüyor. Bütün bunları masaya yatırdıktan sonra da analizimizi yaptık ve kararımızı verdik. Ve ez cümle donder operasyonumuzu dondurduk. Ama biz maça tekrar geri döneceğiz. Burada çok ilginç bir şey anlatayım size. İki tane daha fon olanağı çıktı, kredi olanağı çıktı. Biz bu kararı verdikten sonra...
Zaten öyle oluyor bir iş yaptığımız zaman.
Ve ikisini de aldık biliyor musunuz? Yani uygun bulunduk. Şimdi bu bizi neye peki motive edecek? Tekrar sahalara dönmemiz için, yani isteğimiz vardı ama artık bir kaynak da var. Bir kenarda duruyor olacak. Uygun koşulları bulduğumuz an hop tekrar sahaya atlayacağız.
Çok güzel bir haber o zaman bu. Umarım evet. Bu pandemi süreci de en kısa sürede biter de hem sadece sosyal girişimcilik değil, çoğu girişimci şu an bu pandemiden dolayı bir problem yaşıyor. Yani çoğu girişimcilik alanı hatta. İşte umarız en kısa sürede artık bu dönemi atlatabiliriz. Yani sadece Türkiye olarak değil, global bir şekilde atlatmamız lazım. Çünkü herhangi bir ülkede devam ettiği vakit her türlü bir etkisi oluyor.
Ya evet ama şunu söylemek istiyorum. Çok öğretici bir süreç. Yeter ki gerekli dersleri çıkartalım. Gerekli notlarımızı alalım. Kendimizi bu duruma adapte edelim. Yani bizim Türkiye'deki işletme ekosisteminde, girişimcilik ekosisteminde bir yerden sonra bir atalet oluyor. Hantallık oluyor ve o esneme gerektiğinde, küçülme gerektiğinde büyüme manevraları yapılamıyor. O yüzden bu yanlış örnekleri görüp bu pandemide de zaten gözlemlemiştir insanlar. Hangi şirketler nasıl tepki koydu, nerede durmayı, nerede gaza basmayı, nerede frene basmayı başardılar. Bunu gözlemleme imkanımız oldu. Mesela çok panikle karar alan şirketler oldu. Çok erken ve çok panikle. Ve çalışanlarını çıkarttılar. Daha Mart'ta, daha ortalık sis bulut, her yer böyle kapkaranlık, hiçbir şey belli değil. O yüzden oradan mesela bizim bireysel olarak çıkarttığımız ders, adım adım gitmek. Önümüzü görerek gitmek. Şunu gururla söylüyorum. Hiçbir çalışanımızı engelli olan ve olmayan biz çıkartmadık. Yıllık izne bile göndermedik. Ve yani biz normalde mütevazı insanlarız ama ben başka kelli felli şirketlerin yaptıklarını gördükten sonra dedim ki ben bunu her ortamda söyleyeceğim. Yani bizim etimiz ne, budumuz ne? Biz buna rağmen çalışanımıza sahip çıktık. Tabii nereye kadar? Önemli olan şu. Adım adım ilerlemek, panik yapmadan ortamı gözlemlemek, bir takım işte kamunun, devletin, hükümetin sizin önünüze sunduğu imkanları test ederek sizin dayanma gücünüzü artırmanız. En son çare olmalı ya çalışanı çıkartmak. Böyle bir kolaycılık var mı? Yani sizi bir yere taşıyan çalışanlar yangında ilk kurtarılacak şey mi olacak? Yani ilk atılacak, ilk yakılacak şey mi olmalı? Ben bunu çok önemsiyorum.
Çok haklısınız. Yani umarım ya bu yayını dinleyen belki iş sahipleri olur, belki girişimciler olur, belki girişimci adayları olur. Ya bunu dikkate alırlar. Bu çok önemli bir şey. Pandemi yani yüzünden ben de bunu görebiliyorum. Yani internette okuduğum yorumlar olsun, durumlar olsun, girişimcilerin ya da şirketlerin verdiği tepkiler olsun, çok garip tepkiler var. Umarız bu pandemi özellikle girişimcilik bazında baktığımız zaman bir tecrübe kazandır. Yani bunu ya geçti gitti, o günlere dönmeyelim, tamam muhabbet şey değil yani. Biraz daha nasıl diyeyim, ya bir tecrübe kazanmamız lazım. Yani geçti gitti unutalım günleri değil de o unutmak istediğimiz günlerden önemli şeyleri tutmamız lazım kendimizde.
Aynen öyle ve ders çıkartmak çok önemli. Evet, bütün mesele o. Yoksa biz bunları niye yaşıyoruz? Aynı şeyleri tekrarlarsak o zaman ne anlamı kalır? Yani bizim insan olarak diğer canlılardan bir farkımız var değil mi? Yani evet. Düşünüyor olmamız gerekiyor. O yüzden birazcık o özelliğimizi hatırlamak gerekir.
Kesinlikle haklısınız. Evet arkadaşlar, Hakan Elbir ile sosyal girişimcilik üzerine yaptığım sohbet bu kadardı. Haftaya Hakan Elbir ile nedenini bulmak ve başarısızlığın tanımı üzerine konuşacağız. Görüşmek üzere, esen kalın.